Ayrım 28.
Annemin bitişik komşusu Mrs. Parson. O sokakta radyosu olan tek kişi. Devlet ona hem çok yaşlı hem de kör olduğu için bu radyoyu vermiş. Ben de bir radyo istiyorum. Benim anneannem de yaşlı ama kör değil. Devletten bir radyo bile alamayan bir anneannenin insana ne yararı olabilir ki? Pazar geceleri Mrs. Parson'ın penceresinin altına oturup BBC, Radyo Aran ya da İrlanda Radyosu'nda yayınlanan oyunları dinliyorum. O.K.C., Bernard Shaw, Ibsen ve Shakespeare. En mükemmeli Shakespeare. İngiliz bile olsa en iyisi o. Patates püresi gibi insan asla tadına doyamıyor. Bir de Yunanlıların garip oyunları var. Yanlışlıkla annesiyle evlenen adamların gözlerine filan uyuyorlar. Bir akşam Mrs. Parson'ın penceresinin altında Macbeth'i dinlerken Mrs. Parson'ın kızı Catelyn pencereden uzanıp "Frankie" diyor, "içeri gelsene. Annem bu havada orada üşütecek" diyor. "Yok yok Catelyn, ben burada iyiyim." "Olmaz, hadi gel içeri." Bana bir çay ve böğürtlen reçeli sürülmüş kocaman bir dilim ekmek ikram ediyorlar. "Shakespeare'i seviyor musun Frankie?" diye Mrs. Parson soruyor. "Eh, Shakespeare'e bayılıyorum Mrs. Parson." "Evet, bir müzik parçası gibi değil mi? En güzel hikayeler onun oyunlarında. Eğer Shakespeare olmasaydı pazar geceleri ne yapardım hiç düşünemiyorum." Oyun bittikten sonra Mrs. Parson radyonun düğmesini çevirip istasyon aramama izin veriyor. Kısa dalgada acayip hışırtılar ve Morse alfabesini alıyorum. Mandolin ve gitar sesleri, Afrika tam tamları, Nil nehrinde nahra atan denizciler. Gözümün önünde kakao içen yerliler canlanıyor. Katedraller, gökdelenler, Sara çölünde vedeviler, Fransız lejyon askerleri, Teksas'ta kovboylar. Yunanistan'da koyun güden kör çobanlar görüyorum. Çünkü onlar anneleriyle evlendikleri için gözlerini oymuşlar. Kafelerde oturan insanlar, bulvarlarda gezinen hayat kadınları, rahipler. Ve Big Ben'in çan sesiyle "Burası BBC yayınları, şimdi haberler" anonsunu duyuyorum. Mrs. Parson, "Orada kalsın Frankie" diyor. "Dünyada neler oluyor bir dinleyelim bakalım." Haberlerden sonra Amerikan ordusunun yayınları başlıyor ve derken Duke Ellington'la Billie Holiday'in şarkıları çalıyor. "I can't give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby." "Sana aşktan başka bir şey veremem bebeğim. Ben de fazlasıyla olan tek şey bu bebeğim." "Ah Billy, Amerika'da olabilmeyi ne kadar isterdim. Senin yanında müziğini dinlemek isterdim. Orada herkesin dişleri pırıl pırıl, her evde tuvalet var ve insanlar sonsuza kadar mutlu. Tabaklarında yemeklerini bulabiliyorlar." Ve Mrs. Parson diyor ki, "Biliyor musun Frankie?" "Neyi efendim?" "Shakespeare o kadar mükemmel ki İrlandalı olması gerekirmiş." Kiraları toplamaya gelen adam artık sabrı taşmış bir halde, "Dört hafta doldu bayan," diyor anneme. "Bir sterlin iki şilin borcunuz var. Artık Sir Vincent NASA durumu bildirmek zorundayım. Yoksa ben de kendi işimden olurum bayan. 92 yaşında bir annem var. Ona bakmak zorundayım. İşimi yapmazsam kovulurum. Haftaya tekrar geleceğim. Bir sterlin 8 şilin ve 6 peni toplam borcunu ödemezseniz doğru sokağa." Annem İtalya'ya dönüp ateşin karşısına oturuyor. Bu kadar para bir yana, sadece bir haftalık kirayı nereden bulacağım diye kara kara düşünüyor. Ateş de yanmıyor. "Bir çay içseydim," diyor. Meliçi yukarıdaki iki odanın arasındaki duvardan iki tahta parçasını söküyor. "Tahtalar zaten çıkmış, annem de bari ateşi yakarız," diyor. "Bir çay yapacak kadar ateş yakıp diğer tahtayı sabaha bırakıyoruz ama sonrası ne olacak?" Annem iki hafta boyunca bir tane daha başka tahta sökmek yok diyor. Sonunda sadece kiriş kalıyor. "Sakın onlara dokunmayın. Evi o kirişler taşıyor. Kirişlere kesinlikle dokunamayız." Annem bir gün anneanneme gidiyor. Ev buz gibi. Baltayı kirişe indiriyorum. Meliçe tezahürat yapıyor. Michael el çırpıyor ve tavan çatırdayarak annemin yatağının üstüne çöküyor. Sıvalar, tuğlalar ve yağmur evin içine doluyor. Meliçe, "Aman Tanrım," diyor, "öldük." Michael da "Frankie evi yıktı" diye evin içinde şarkılar söyleyerek koşuşturuyor. "Frankie evi yıktı." Yağmurun altında koşarak anneme haber vermeye gidiyoruz. Michael'ın şarkı söyleyerek tepinmesi annemin garibine gidiyor. Ben daha tavanda bir delik açıldı diye anlatana kadar Michael "Frankie evi yıktı" diye başlıyor. Annem aman tanrım diye fırlıyor. Anneannem de peşinden. Annem yatağının üstüne çöken tavanı, tuğla ve sıvaları görünce iki eliyle saçlarını çekiştiriyor. Şimdi ne yapacağız? Ve bana kirişleri kurcaladığım için bağırmaya başlıyor. Anneannem gidip ev sahibine haber vereyim diyor. Evi su basmadan bunu tamir ettirsin. Az sonra kiraları toplayan adamla geri dönüyor. Aman tanrım diyor. Öbür oda nerede? Ne öbür odası? Burada iki oda vardı. Evi öyle kiraladım size. O oda nerede? Annem de. Ne odası diyor. Burada iki oda vardı ve arası duvarla örülüydü. Duvar nerede? Bunu çok iyi hatırlıyorum. Oda da vardı, duvardı. O duvar ve oda nerede? Anneannem. Ben duvar filan hatırlamıyorum diyor. Duvarı hatırlamadığıma göre odayı nasıl hatırlarım öyle değil mi? Sen hatırlamıyorsan bana ne? Ben çok iyi hatırlıyorum. 40 yıldır buraları kiralıyorum. Böyle şey görmedim. Kira ödemedikleri gibi duvarları ve odaları yok ediyorlar. O duvar ve oda nerede diyorum size? Annem bize dönüyor. Burada bir duvar var mıydı çocuklar? Hatırlıyor musunuz? Michael eteğini çekiştiriyor. Ocakta tahtaları yaktığımız duvar mı? Aman tanrım, bu olacak şey değil diye adam dövünüyor. Ben Sir Winston'dan ne diyeceğim şimdi? Bayan, sizi buradan atıyorum. Haftaya geleceğim ve burada hiçbirinizi görmek istemiyorum, anlaşıldı mı? Annemin yüzü ifadesiz. İngilizlerin İrlandalıları evlerinden çıkarıp sokağa attıkları zamanları bilmiyorsun ne yazık ki. Bilmiyorum bayan ve yarın adamlarımı gönderip hepinizi buradan attırıyorum. Adam kapıyı kapamadan çekip gidiyor. Annem, tanrım ne yapacağım ben şimdi diye ağlamaya başlıyor. Anneanne, sizi yanıma alamam diyor, yerim yok. Ama kuzenin Pirat Griffin annesinin evinde tek başına kalıyor ama bir çözüm yolu bulana kadar sizi yanına alır belki. Saat de geç oldu ama ben gidip onunla bir konuşayım. Frank benimle gelsin. Hadi paltonu giy. Ama benim paltom yok. Anneannem yüzüme bön bön bakıyor. Şemsiyen var mı diye sormama gerek yok herhalde. Kendisi şalını başına sarıyor ve yağmurun altında 2 mil kadar Rope Rhine yolunu yürüyoruz. Yan yana dizili kulübe gibi küçük evlerden birinin önünde anneannem durup kapıyı çalıyor. Laman aç kapıyı, içeride olduğunu biliyorum. Anneanne adı Gerard dememiş miydin? Neden Laman diyorsun? Aman ne bileyim, Pet dayına herkes neden Ab diyor? Buna da Laman diyorlar işte. Aç kapıyı Laman, bana dönüyor. Acaba mesaiye mi kaldı? Anneannem evin kapısını itiyor ve kapı açılıyor. İçerisi rutubetli ama pis kokmuyor. İlk girdiğimiz bölüm mutfağa benziyor ve oradan bir odaya geçiliyor. Bu oda daha küçük. Tepede asma kat gibi bir çatı arası var ve cam mekanlara yağmur vuruyor. Her tarafta kutular, gazeteler, boş içki kutuları ve bardaklar darmadağınık bir halde. Yatak odasını 2 yatak tamamen kaplamış. Biri epeyce büyük bir yatak, diğeri tek kişilik. Anneannem büyük yatakta her tarafı örtülmüş halde yatan Laman'ı dürtüyor. Laman kalk. Ne? Ne oluyor? Kim o? Başımız dertte. Angela'yı evden atıyorlar. Çocuklarla bir süre kalacak bir yere ihtiyacı var. Şu çatıyı onlara verebilirsin ama olmaz. Çocuklar oraya tırmanamaz. Bir de düşüp ölürler. Başımıza iş açarlar. En iyisi sen çatıya geçersin. Onlara burayı verirsin. Tamam, tamam. Laman yatakta doğrulup oturunca etrafa bir viski kokusu yayıldı. Doğru mutfağa geçip oradaki masayı duvara iterek çatıya tırmanıyor. Anneannem hadi sen orada yat diyor ve eve dönüyoruz. Anneme ben dönüyorum diyor. Çok yoruldum ve sırılsıklam oldum. Artık 25'imde değilim. Buradan eşya filan taşımanıza gerek yok. Laman'ın evindekiler size yeter. Alfie'yi pusetine koyup üstüne kapkacakları, kavanozlarımız ve papanın resmini yükleyip yola koyuluyoruz. Eski paltolarımızı başımıza örtüp puseti iterek koşuyoruz. Annem yavaş olun diyor. Komşular evden atıldığımızı anlayacak. Tekerleklerinin hepsi ayrı tarafa giden puseti itmek çok eğlenceli ve biz çok keyifliyiz. Çünkü saat gece yarısını geçmiş. Artık yarın sabah annem bizi okula gönderemez. Hatta Limps'ten o kadar uzağa taşınıyoruz ki belki bundan sonra hiç okula gitmeyiz. Bizim sokaktan çıktıktan sonra Alfie üstündeki tavı ve tencerelere kaşık çatallarla vurmaya başlıyor ve Michael Al Jolson bir filminde öğrendiği şarkıyı sesini iyice kalınlaştırarak söylüyor. Annem iyi ki sokaklarda kimse yok diyor. Şu halimizi kimse görmüyor. Lamın evine varınca pusetin içindekileri boşaltıyoruz ve Meliçi ile ben eski eve dönüp annemin sandığını getiriyoruz. Annem o sandığı kaybedersem ölürüm diyor. Lamın evinde Meliçi ile ben küçük yatakta ayak ayağa yatıyoruz. Annem de Alfie yanında Michael da ayak ucunda büyük yatakta yatıyor. Yataklar nemli ve Laman Griffin korkunç bir şekilde horluyor. Bu evde merdiven yok. Dolayısıyla 7. basamaktaki melek de yok. Ben de zaten artık 12 yaşımı basmak üzereyim ve melek masalları için büyümüş sayılırım. Sabah çalar saat çaldığında ortalık henüz karanlık. Laman Griffin aksıra tıksıra kalkıp ağzında burnunda ne varsa çıkarıyor. Sonra lazımlığa bir saat çişini ediyor. Yüzümüzü örtüp gülmeye başlıyoruz. Annem susun diyor. Laman söylene söylene evin içinde dolanırken tahtalar gıcır diyor. Sonunda bisiklerini alıp evden çıkıyor. Annem hadi uyuyun diyor. Bugün okula gidemezsiniz artık. Ama biz uyuyamıyoruz. Yepyeni bir evdeyiz. Kalkıp çişimizi etmemiz gerek ve tabii etrafı keşfetmek istiyoruz. Tuvalete arka kapıdan çıkılıyor. Özel bir tuvalet. Kapısını kapatıp rahat rahat oturup Lama'nın tuvalet kağıdı olarak ayırdığı Limerick Leader gazetesinin parçalarını okuyabilecek kadar konforlu. Arka bahçe epeyce büyük. Her tarafı yabani otlar bürümüş. Bir köşede koskocaman eski bir bisiklet duruyor. Herhalde bir zamanlar bir devin bisikletiydi. Yerlerde paslanmış boş teneke kutular, gazeteler ve bir köşede eski bir dikiş makinesi duruyor. Bir de boğazına ip sarılmış ölü bir kedi. Bunu bir parmaklıklardan içeri atmış olmalı. Michael nedense burası Afrika diye tutturuyor ve Tarzan nerede diye sorup duruyor. Bahçede yarı çıplak bir halde oradan oraya koşuyor ve Tarzan gibi ağaçtan ağaca atladığını sanıyor. Meliçi parmaklıklara tırmanmış, yandaki ellerin ne güzel bahçeleri var diyor. Bir sürü şey yetiştiriyorlar. Biz de bahçeyi ekip biçebiliriz. Kendi patateslerimizi yetiştiririz. Annem de kalkıyor ve oralarda ateşi yakacak bir şeyler var mı bakın diye sesleniyor. Arka bahçe duvarının önünde yıkılmak üzere bir kulübe var. Onun tahtalarını sökebiliriz. Annem rutubetten çürümüş ve kurtlanmış tahtaları söylene söylene ocağa atıyor. Tahtalar yanarken Michael kurtlar için ağlamaya başlıyor. O da zaten her şeye ağlayan ve üzülen duygusal bir çocuk. Annem bu evin daha önce dükkan olduğunu ve Lama'nın annesini onu Rockville Koleji'ne bu dükkanı çalıştırarak gönderdiğini anlatıyor. Lama'nın Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nde subay olmasını hayal ederdi zavallı kadıncağız. Laman deniz kuvvetlerine girdi girmesine. Zaten evde Laman'ın ünlü sinema yıldızı Jean Harlow ve diğer subay arkadaşlarıyla bir resmi var. İşte Jean Harlow'u tanıdıktan sonra Laman bir daha kendine gelemedi. Ona çılgınca aşık oldu ama ne yazar? Koskoca film yıldızı Jean Harlow sıradan bir deniz subayına dönüp bakmaz bile. Laman kendini içkiye verdi ve deniz kuvvetlerinden atıldı. Şimdi elektrik idaresinde işçi ve berbat bir evde oturuyor. Şu hale bakın, köpek yuvası gibi. Laman annesinin ölümünden beri hiçbir şeye el sürmemiş. Hadi bakalım, eğer burada yaşayacaksak temizliğe başlayalım. Kutuların içinde mor şişelerde briyantinler var. Annem tuvalete çıktığında hepimiz saçlarımıza bu nefis kokulu briyantinlerden sürüyoruz. Ama annem içeri girdiğinde bu ne pis koku diyor ve saçlarınızın hali ne böyle diye bağırıyor. Hemen kafalarımızı musluğun altına sokup yıkıyoruz ve Illustrated London News dergilerinin arasına sıkışmış bir havlu bulup kurulanıyoruz. Dergi o kadar eski ki Kraliçe Victoria ile Prens Edward'ın resimleri var. Bir de Pierce sabun kalıpları ve aynı adlı kalın bir kitap buluyorum. Bu Pierce Ansiklopedisi adlı kitap elimden düşmüyor. İçinde her şey ama her şey var. Öğrenmek istediğim her şey. Annem kramplara ve romatizma ağrılarına iyi gelen bir ilaç kutusu buluyor. İğne kutuları ve bir sürü ıvır zıvırın yanı sıra eskimiş kadın şapkaları, korseler, ayakkabılar, saç maşaları, yüz kremleri filan buluyoruz. Ama elimize aldığımız o şapkalar artık erimiş, kremler ve ilaçlar bozulmuş. Gerard Griffin'e General O'Duffy tarafından gönderilmiş bir takım mektuplar buluyoruz. Gerard Griffin'in ne kadar başarılı bir öğrenci olduğunu, rugby şampiyonu olduğunu ve İspanya'ya savaşa gidecek bir bölükte Gerard Griffin'in bulunmasının büyük bir onur olacağını yazıyor. Annem bu savaşa onu annesi göndermedi diyor. Onu bir gün savaşa gidip ölmesi için bu kadar okuttum demiş ve oğlunu dizinin dibinden ayırmamış. Daman da zaten Ciharlu'a olan aşkıyla kendini içkiye vermiş ve ordudan atılmıştı. Elektrik idaresinde çalışıp annesiyle kalması Mrs. Griffin'i çok mutlu etti ama Laman içip içip Jean Harlow'u sayıklıyordu. Annem yakacak bir sürü gazete bulduğumuz için çok seviniyor ama nemli tahtalar çok pis bir koku çıkarıyor. Ayrıca kurtların etrafa yayılıp üreyeceklerinden korkuyor. Bütün gün evin içindeki gereksiz kutuları ve eşyaları arka bahçedeki yıkık dökük kulübeye taşıyarak çalışıyoruz. Annem camları kapıları açmış, evi havalandırarak silip süpürüyor. Sonunda oh diyor, şöyle bir gözümüz gönlümüz açılsın. En azından döşemeleri görebiliyoruz. Artık güzel bir çay içebiliriz. Sonra hayal kurmaya başlıyor. Havalar düzeldiğinde güzelce ekili bir bahçemiz olacak. İngilizler gibi çayımızı bahçede içeceğiz. Laman Griffin her akşam 6'da eve geliyor ve çayını içtikten sonra gidip yatıyor. Cuma geceleri hiç eve uğramıyor. Ertesi gün öğlene doğru gelip tekrar yatıyor ve pazartesi sabaha kalkıyor. Çatıdaki odasına çıkmak için mutfaktaki masayı duvar kenarına itiyor. Üstüne bir sandalye koyup ona çıkıyor. Üst kattaki Karla'nın bacağını tutunuyor ve kendini yukarı çekiyor ama çok sarhoş geldiği geceler beni yukarı çıkarıp yastığına aldırıyor ve ya yerde yatıyor ya da Meriç ile aramıza girip bütün gece horlayıp osurarak bizimle yatıyor. Laman onu odasından edip tavan arasına attığımız için sürekli söyleniyor. Odasına çıkmak için masaya getirin diye bize bağırıyor. Biz de masanın üstünü boşaltıp taşıyor, üstüne sandalyesini koyuyoruz. Tuvalete gidip gelmekten bıktığını söylüyor. Annesinin eski lazımlığını tavan arasına koymamızı istiyor. Bütün gün odasında kütüphaneden aldığı kitapları okuyarak Gold Flake sigarasını içiyor. Aşağıya birkaç şilin atıp anneme çocuklardan birini bakkala gönder diye sesleniyor. Çay içerken yemek için domuz salamı ve domates ya da börek çörek aldırtıyor. Hepsini kendi başına yiyor. Sonra anneme lazımlık doldu diye sesleniyor. Annem de masaya ve sandalyeye tırmanıp lazımlığı alıyor, temizletip geri getiriyor. Yüzü gerilmiş bir şekilde beyefendi hazretlerinin başka bir emri var mı diye soruyor. Laman da gülerek çalış çalış diyor. Bedava bir evde oturmak kolay mı? Kütüphane kartını bir gün bana atıp ona bahçecilik ve balıkçılıkla ilgili iki kitap almamı söylüyor. Kütüphaneciye de bir kağıt yazarak bacakları çok ağrıdığı için bundan sonra kitaplarını Frank McCourt'un alacağına dair bir not gönderiyor. Çocuk daha 13 yaşında ve büyüklerin kütüphanesine girmesi yasak biliyorum ama gerektiği gibi davranacağından ve kendisine söyleneni yapacağından eminim. Teşekkür ederim. Kütüphaneci notu alınca Mr. Griffin çok üzüldüğünü, çok kibar ve çok okumuş biri olduğunu sıralamaya başlıyor. Ah ah, çok kitap okur. Bazen günde 4 kitap bitirir. Bir keresinde Fransızca bir kitap almıştı. Düşünebiliyor musun? Fransızca, hem de tarih kitabı. Ne istiyorsa onun adını alabilirsin. Çok bilgilidir, çok. Epeyce kalın, renkli, resimli bir bahçecilik kitabı çıkarıp balıkçılık konusunda onun ne istediğini çok iyi biliyorum diyor ve General Haukalton'un İrlanda Somonu adlı kitabını çıkarıyor. İrlanda'da balıkçılık yapmış bütün İngiliz subayların kitaplarına bayılır. Merakımdan ben de onun seçtiği kitaplardan bazılarını okudum. Bu subayların İrlanda'da olmaktan bu kadar mutluluk duymalarının sebebini anladım. Afrika ve Hindistan'da ya da daha berbat yerlerde çektiklerinden sonra İrlanda bir cennet. Bizler öyle insanlara mızraklar savuran vahşilerden değiliz tabii. İrlandalılar kibarlıklarıyla tanınırlar. Laman yatağında kitaplarını okuyup ikide bir aşağı sesleniyor. Şu bacaklarım bir iyileşsin, o bahçeyi ne hale getireceğim görsünler. Dünyada eşi olmayan bir bahçe yapacağım. Bahçe işi yapmadığım zamanlarda Limerick çevresinde ne kadar nehir varsa hepsini dolaşıp size somon balığı getireceğim. Öyle bir somon balığı ki ağzınızı sulara akacak. Annesinin somon için çok özel bir tarifi var ama bunun bir aile sırrı olduğunu söylüyor. Şu bacaklarım bir iyileşsin, o tarifi bulurum. Zaman içinde Laman bana güvenerek her hafta kendim için de bir kitap alabileceğimi söylüyor. Öyle murdar bir şeyler getirme eve diyor. Bu kelimenin ne demek olduğunu bilmiyorum. O da açıklamıyor. Bunu kendim bulacağım. Annem de kütüphaneye gidip gelmek istiyor ama yol çok uzun. 2 kilometre gidiş, 2 kilometre dönüş. Bana da kitap alır mısın diyor. Charlotte Mowbray'in aşk romanlarından ya da böyle hoş yazarlardan kitaplar istiyor. İrlanda'da somon balığı arayan ya da orada burada savaşan İngiliz subaylarının kitaplarını istemiyor. Yeterince derdimiz var zaten diyor. Rodenley'indeki evin tavanını çökerttiğimiz akşam anneannem üşütmüş ve üşütmesi zatürreye çevirmişti. Onu City Home hastanesine kaldırmışlardı ve şimdi öldü. En büyük oğlu Tom dayı İngiltere'ye gidip diğer erkekler gibi çalışmaya karar vermişti ama onun da verimi iyice azdı ve o da öldü. Karısı Jane arkasından gidiyor. 6 çocuklarından 4'ü kimsesizler yurduna veriliyor. En büyükleri Gary evden kaçıp İrlanda ordusuna katılıyor. Sonra İngiliz ordusuna geçiyor. Kızların en büyüğü Peggy de Eki teyzenin yanında mutsuz bir şekilde yaşamaya devam ediyor. İrlanda ordusu müzik yeteneği olan ve ordu müzik okulunda eğitim almak isteyen gençler arıyor ve Melici'nin başvurusu kabul ediliyor. Melici asker olup trompet çalmak üzere Dublin'e gidecek. Evde iki erkek kardeşim kalıyor. Annem ailesinin gözleri önünde giderek eksildiğini görmekten çok üzgün. 13. Sınıftan çocuklar bir hafta sonu bisikletle Killaloe'ya gitmeyi planlıyorlar. Birinden bir bisiklet bulup onlara katılmamı istiyorlar. Battaniyeden başka bir şeye ihtiyaç yok diyorlar. Yanına bir iki tane de şeker ve biraz ekmek al tamam. Ben de akşamları Lama'nın bisikletiyle bu işi öğrenmeye karar veriyorum. Killaloe'ya gitmek için bana bisikletini vereceğinden eminim. Ona bunu sormak için en uygun zaman bir cuma akşamı olacak. İçkisini içip keyfi yerinde olduğu bir anı yakalayabilirim. Yine o cuma eve her zamanki yemeğiyle geliyor. Kanlar damlayan kocaman bir biftek, 4 patates, bir kuru soğan ve bir şişe bira. Annem onun patateslerini haşlayıp bifteğini soğanla pişiriyor. Laman masaya paltosuyla üzerinde oturup yemeğini bekliyor ve sonra elleriyle tabağına saldırıyor. Bifteğin kanlarıyla yağlar çenesinden paltosuna damlıyor. Ellerini de paltosuyla siliyor zaten. Birasını içerken gülmeye başlıyor. Cuma geceleri kocaman kanlı bir biftek yemek kadar güzel bir şey olamaz diyor. Eğer en büyük günahım buysa ben cennetlik bir insanım. Ha ha. Ve orada tabii ki bisikletimi alabilirsin diyor. Senin yaşında bir çocuk şehrin dışında böyle gezilere çıkabilir ama bunu kazanmak için bir şeyler yapmalısın. Bedavaya olmaz öyle değil mi? Öyle tabii. Tamam. O zaman sana bir iş verebilirim. Böyle ufak bir iş yapmaktan kaçınmazsın herhalde. Yok, hayır. Ve annene de yardım etmeyi istersin değil mi? Tabii.